Bir konu, bir konuk.
Sevgili dinleyiciler, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda Bir Konu Bir Konuk programıyla daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Şimdi önemli bir konuğumuz daha var. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan Gözlem Sistemleri Daire Başkanımız Sayın Ercan Büyükbaş yayın konuğumuz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Özgür Bey, sağ olun.
Sayın Başkanım, bugün 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü ve meteoroloji camiasında da bugün çeşitli faaliyetlerle kutlanmaya devam ediyor. Biz de bugün sizden Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanı olarak meteorolojide kullanılan gözlem sistemleriyle ilgili bazı bilgiler almak istiyoruz. Öncelikle meteorolojide kullanılan gözlem sistemleri nedir, nelerdir? Onunla ilgili bazı bilgiler aktarabilir misiniz?
Tabii, memnuniyetle. Öncelikle Meteoroloji Sesi Radyosu dinleyicilerine en içten saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Sizlere de bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hizmet maksadıyla yaptığımız çalışmaları radyomuz aracılığıyla onlara aktarma fırsatı bulmaktan son derece memnunum. Bildiğiniz gibi meteoroloji hayatın her alanında etkili olan, her alanıyla ilgili ürünler, hizmetler üreten bir kurum. Bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ürettiği tüm ürün ve hizmetlerin temelinde de gözlemler yatıyor. Yani bizim temel verimiz gözlem verisi. Çünkü atmosfer bildiğiniz gibi canlı, evet, dinamik bir yapıya sahip. Atmosferin yapısını anlamak, atmosferi anlamlandırmak, onu yorumlamak, bir sonraki aktivitelerini tahmin etmek için atmosferi iyi gözlemlemek lazım. Tabii atmosferin sınırları olmadığı için de uluslararası düzeyde de bir veri paylaşımı ihtiyacı var. Gözlem verilerini de bu şekilde paylaşıyoruz. Peki meteorolojik gözlemlerden ne anlıyoruz? Atmosferdeki temel meteorolojik değişkenler var. Rüzgar hızı, rüzgar yönü, hava sıcaklığı, işbaa noktası sıcaklığı, basınç, doyma noktası, basınç, toprak sıcaklıkları, güneş radyasyonu, yağış gibi tüm bu değişkenlerin belirli zamanlarda ölçülmesi, değerlerinin kaydedilmesi ve bunlarla ilgili bir takım analizlerin yapılması, bunların sayısal tahmin modellerinde girdi olarak kullanılmasıyla da tahminler üretiliyor, araştırma çalışmaları yapılıyor. Özellikle son dönemde gündemde olan, ki bu seneki Dünya Meteoroloji Günü'nün de konusu olan iklim ve iklim değişiklikleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. İşte ülkemiz açısından baktığımızda, ülkemiz meteorolojik gözlemlerin yapılması, meteorolojik tahminlerin üretilmesi açısından aslında zor bir topografiye sahip.
Evet.
Büyük bir ülke, yaklaşık 780 bin kilometre kare. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Özellikle batıdan doğuya doğru gittikçe yükselen bir topografyamız var. Bu yükseltide çeşitli akarsu havzaları var, vadiler var, ovalar var, platolar var. Çok, bu ne demek? Meteoroloji açısından çok fazla sayıda mikroklima alanlar demek. Yani çok daha sık gözlem yapmanız ve daha yüksek çözünürlükte, daha yerel bazda da tahmin üretmeniz gerektiğini gösteriyor. Bizim özellikle son birkaç yıl içerisinde vatandaşlarımız tarafından da takip edildiğini memnuniyetle gördüğümüz önemli bir modernizasyon programı, bir değişim ve gelişim hamlemiz var gözlem sistemleri konusunda. Tabii bununla ilgili bilgileri aktarmadan önce geçmişte bunları nasıl yapıyorduk? Onlarla ilgili de bilgi vereyim. Şimdi Özgür Bey, 1920'lerden itibaren başlayan, aslında gözlemlerimizin tarihçesi Osmanlı döneminde 1800'lere kadar, hatta 15-16. yüzyıla kadar giden gözlemler var. Fakat gözlem ağı mantığı çerçevesinde 1920'lerden itibaren başlayan bir yapılanma var. Tabii o dönemin imkan ve şartlarında 1920'lerden günümüze kadar bir süreç var. O dönemde bu gözlem ağı planlamasını yapan, meteoroloji gözlem istasyonlarının yerlerini seçen, bu istasyonları kuran büyüklerimizi saygıyla ve şükranla bir kez daha anmak istiyorum.
Başkanım, burada araya gireyim. Bir meteoroloji istasyonunun yeri neden önemli?
Yeri neden önemli? Çünkü meteoroloji istasyonu oradaki ölçtüğümüz verilerle geniş bir alanı temsil etmek durumunda. Yani dolayısıyla siz temsil edilebilirliği yüksek bir alanı tespit edip orada bu gözlemleri yapmanız ve ölçümleri almanız lazım. Aksi takdirde sizin ölçtüğünüz veriler eğer ölçüme uygun bir alanda yapılmıyorsa hem bu verilerin doğruluğu tartışmalı olur hem de bu verilerle üretilecek ürün ve hizmetlerin doğruluğu ve güvenilirliği de tartışmalı olur. Bu sebeple bizim ülkemizde klasik yöntemlerle dediğimiz işte bildiğiniz gibi eskiden yerleşim yerleri ağırlıklı bir yapılanma olmak durumunda. Çünkü rasatçıya insana bağlısınız. Dolayısıyla insanın ulaşabileceği yerler genellikle gözlem istasyonu alan olarak seçilmiş. Aslında etkin ve iyi bir planlama yapıldığını söyleyebilirim. Bu planlamayı yapan büyüklerimizden ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Hayatta olanlara da hayırlı ve sağlıklı ömür diliyorum. Gerçekten çok etkin bir gözlem ağı planlaması yapmışlar. Şimdi biz de onların yaptığı bu planlamanın üzerine bir modern sistemleri ilave ederek gözlem ağımızı hem genişletiyoruz hem geliştiriyoruz. Şimdi o zamanki teknolojik imkanlar tabii sınırlı. Termometreler, barometreler, klasik rüzgar ölçüm cihazlarıyla ve
analog cihazlar diyelim, tabii, dijital olmayan şeyler tabii.
Civalı barometre, civalı termometre, bunlarla yağış içinde bildiğimiz o toplama kaplarıyla yağış ölçümleri gibi. Ama bunların hepsi belli istasyonlarda ve günün belli zamanlarında rasatçı marifetiyle yapılan ölçümler. Fakat dünya geliştikçe meteorolojik ürün ve hizmetlere olan talep de çok hızlı bir şekilde artmaya başladı.
Evet.
Artık meteorolojiden çok doğru, çok güvenilir, sürekli ve zamanında hizmet bekleniyor.
Evet.
Bunun temelinde de az önce söylediğim gibi gözlem verisi yatıyor. Peki dünya gelişirken meteoroloji alanında da bize ne gibi imkanlar sundu? Elektronik sistemler üretildi. Yani bizim klasik yöntemlerle yaptığımız ölçüm ve gözlemleri artık elektronik sistemlerle ve günün belli saatlerinde değil her dakika, her an yapabilen, böylece bize sürekli ve doğru, güvenilir, belli bir standartta veri sağlayan sistemler oluşturuldu, üretildi. Şimdi biz de tüm dünyadaki gelişmelere aynı şekilde kendimizi uyarlayarak bunları ülkemize kazandırıyoruz.
Tabii çünkü Avrupa'da ve dünyada meteoroloji örgütlerinin neredeyse tamamında kurucu üyeyiz.
Evet, ben bizi dinleyen vatandaşlarımıza şunu da ifade etmek istiyorum. Meteoroloji genel müdürlüğü meteorolojik ürün ve hizmetler açısından, kullandığı gözlem sistemleri açısından dünyadaki sayılı kuruluşlardan birisidir. Yani bölgemizin lider ülkesi olduğumuzu açıkla ifade etmek isterim. Otomatik meteoroloji gözlem istasyonlarımız var. Meteoroloji radarlarımız var. Denizlerimizde gözlem istasyonlarımız var. Havalanlarında var. Yüksek atmosfer gözlemleri yapıyoruz. Uzaktan algılama sistemleri, radar, uydu, lidar gibi bunlarla gerçekten çok bütünleşik ve geniş kapsamlı bir gözlem ağımız var. İsterseniz bunlardan da kısa kısa tabii. vatandaşlarımıza bilgi aktaralım. Şimdi değerli dinleyiciler, meteoroloji size hepinizin yakından tahmin ettiğini düşündüğüm çok özel ve aslında çalışması çok zevkli bir alan. Biz de bu alandaki hizmetlerimizi, ürünlerimizi size daha faydalı hale getirebilmek, size daha kaliteli hizmet sunabilmek için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan birincisi de gözlem ağımızın günün şartlarına, teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirmesi ve genişletilmesi. Biz ihtiyaçlara göre farklı gözlem sistemlerinden oluşan bütünleşik bir gözlem ağı kuruyoruz. Neden farklı gözlem sistemlerinden oluşan? Çünkü her ihtiyaç için farklı tipte bir gözlem sistemi kurma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Biz bunları ihtiyaçlara göre planlayıp kuruyoruz. Bu sistemler hem birbirinin tamamlayıcısı hem de birbirinin doğrulayıcısı olarak da kullanılabilen sistemler. Bizim temel olarak sınıflandırırsak yer gözlemlerimiz var, deniz gözlemlerimiz var, yüksek atmosfer gözlemlerimiz var ve uzaktan algılama gözlemlerimiz var. Bunlarla ilgili size kısa kısa bilgiler aktarmak istiyorum. Yer gözlemlerimizi hem insanlı hem de otomatik sistemlerle yapıyoruz. Nedir otomatik meteoroloji gözlem istasyonları? Az önce söylemiştik, meteorolojik değişkenleri, atmosferdeki rüzgar hızı, rüzgar yönü, hava sıcaklığı, doyma noktası sıcaklığı,
yağış
hava basıncı,
miktarı,
yağış miktarı, mesela, güneş radyasyonu, toprak sıcaklığı, görüş uzaklığı, halihazır hava, bulut taban yüksekliği, bulut çeşidi, bulut kapalılık miktarı gibi çok çeşitli parametreler var. İşte otomatik meteoroloji gözlem istasyonları bu meteorolojik parametrelerdeki değişimlere duyarlı ve bu değişimlerin miktarını ölçen sensörler ve bu sensörlerin ürettiği mühendislik birimlerini meteorolojik birimlere ve bilgilere dönüştüren veri toplama ünitesi, enerji sistemleri ve iletişim ünitelerinin oluşan bütünleşik bir yapı. Biz bugün itibariyle 1080 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunu işletiyoruz. Tabii artık bizim meteoroloji olayları sadece yerleşim yerlerinde gerçekleşmiyor. Daha önceki planlamalarda teknolojik şartlar gereği aslında yerleşim yerlerindeki gözlem ağı yapılanmasını biz şimdi yerleşim yerlerinin dışına da çıkardık. Yüksek kotlarda havza bazlı bir planlama yaparak hemen hemen ülkenin ihtiyaç duyulan her noktasından gözlem verisi elde etmek üzere bir planlama yaptık. Bu sebeple de yerleşim yerlerinin dışında dağlarda, ovalarda, vadilerde, nehirlerde her yerden gözlem verisi almayı hedefliyoruz. Peki bu kurduğumuz istasyonlardan gözlem verisini nasıl elde edeceğiz, veriyi nasıl ileteceğiz derseniz orada işte biz teknolojiyi en uygun şekilde, en iyi şekilde kullanan bir kurumuz. Enerji olmayan yerlerde güneş panelleriyle enerji ihtiyacımızı karşılıyoruz. Uydu ve GSM altyapılarını kullanarak veri transferini gerçekleştiriyoruz. Enerji imkanı olan yerlerde ana şebekeden enerji alıyoruz. Karasal hat imkanı olan yer, internet imkanı olan yerlerde onları kullanıyoruz. Yani tüm haberleşme imkanlarını kullanabilen bir yapımız var. Ve her yerden ciddi bir oranda veri transferi yapmaya başladık. Bizim bir diğer yer gözlemlerimizdeki sistemlerimiz havalanları. Bildiğiniz gibi uçuculuk için olmazsa olmaz hizmetlerin başında, vazgeçilmez hizmetlerin başında meteoroloji hizmetleri geliyor. Yani meteoroloji bilgisi olmadan uçuş planlamasının yapılması, uçuş güveninin sağlanması mümkün değil. Bu nedenle hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde çeşitli yapılanmalar var. Biz havalanlarında, tüm havalanlarında 7/24 mantığıyla meteorolojik hizmet veriyoruz. Bu meteorolojik hizmet ve ürünlerimizi de daha kaliteli hale getirebilmek için havalanlarında da otomatik meteoroloji gözlem istasyonları, havalanlarına özel olarak tasarlanmış istasyonları kuruyoruz. Bugün 70 havalanında biz 7/24 hizmet veriyoruz ve bunların 66 tanesinde de bizim otomatik sistemlerimiz var. Yine bu projemiz kapsamında da diğer havalanlarına da bu sistemlerin kurulması çalışmaları devam ediyor. 3 havalanımıza da bunlar Kahramanmaraş, Tulga ve Çanakkale havalanlarına da bu ay içerisinde bu sistemleri kurup işletmeye alacağız.
Başkanım, havaalanlarında otomatik istasyon olmasıyla olmaması arasında ne gibi farklılıklar olabilir?
Şöyle, şimdi bir dediğim gibi bir kere otomatik istasyonlar sürekli bir veri sağlıyor. Yani siz her dakika, her an veri alabiliyorsunuz. İki, havalanlarında pist başlarında, yani uçakların iniş ve kalkış yaptığı yerlerin bilgisine ihtiyacınız var ki oradaki sıcaklık, nem, rüzgar, basınç, görüş uzaklığı gibi çok kritik değişkenler var ve bunlar ancak otomatik gözlem sistemleriyle elde edilebilen bilgiler. Dolayısıyla her havalanda mutlaka bu sistemlerin kurulmuş olması gerekiyor ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem Avrupa'da hem dünyada bu konudaki önde gelen kuruluşlardan birisidir. Bütün havalanlarını dünyadaki en modern sistemlerle donattık ve donatmaya devam ediyoruz. Şimdi bir diğer gözlem ağımızla ilgili de bilgi vermek istiyorum. O da denizlerimiz. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Denizcilik sektörü de Türkiye'deki önemli bir sektör.
Evet.
Tabii denizcilerimizin kendi denizcilik faaliyetlerini planlamaları, özellikle deniz yolu ulaşımında daha güvenli ulaşımın yapılabilmesi için de biz denizlerimize yönelik bir proje başlattık 2011 yılında. 4 yıldır devam eden çok aslında önemli büyük bir proje. Bu kapsamda 14'ü Şamandır olmak üzere toplam 75 adet deniz otomatik meteoroloji gözlem istasyonunu hizmete aldık. Buralardan anlık olarak alınan verileri hem web sayfamızda kullanıcılara sunuyoruz hem de bu verileri kullanarak da denize yönelik tahminlerde çok daha
bu istasyonlar tutarlı. Da denizin içinde oluyor belli stratejik
noktalara koyuyor. Tabii bunlar şöyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile bir işbirliği programı çerçevesinde bunları kurduk. Biliyorsunuz kıyılarda ve denizin belli yerlerinde deniz fenerleri var. Bir deniz fenerlerine sistemleri kurduk. Ayrıca denizde denizin içerisinde şamandıraları kurduk ve denizin belli 5 kilometreye kadar mesafelerden de buralardan bir denizlerden veri alıyoruz. Ayrıca denizlerimizle ilgili bir uzaktan algılama sistemi de kurduk. Onun da bilgisini aktarmak isterim. Bu sistemi kullanan da dünyadaki sayılı ülkelerden birisiyiz. İstanbul'da bir pilot uygulama olarak İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışına 2 adet radar kurduk. Bir Avrupa yakasına.
Orası da güzel rüzgar alan bir yer.
Evet. Ve 80 kilometre mesafeye kadar denizden akıntı, dalga hızı, dalga yönü ve dalga yüksekliğiyle ilgili bilgileri alıyoruz ve bunlar da çok önemli bilgiler. Yani hem denizlik açısından hem arama kurtarma faaliyetleri açısından hem de meteorolojik tahminlerin yapılması ve doğrulanması açısından çok bunlar önemli sistemler. Dediğim gibi biz bu sistemleri bir bütünleşik sistem olarak, bütünleşik bir gözlem ağı olarak tasarladık. Bunlar hepsi birbirinin tamamlayıcısı olan sistemler.
Denizcilerimiz bu tahminlere nasıl ulaşabilirler peki başkanım?
Şimdi bizim hem gözlem verilerimiz hem de bu gözlem verileriyle ürettiğimiz tahminlerimiz web sayfamızda yani mgm.gov.tr'de sürekli güncellenerek yayınlanıyor.
Sayın dinleyiciler, web sayfamızı açtığınızda üst tarafta ana sayfa tahminler, son durumlar vesaire bazı alt başlıklar var. Burada denizcilik kısmına geldiğinizde başkanımın da az önce belirttiği tahminleri bulabiliyorsunuz. Deniz istasyonları kısmı var. Buradan tıkladığınızda önünüze tahminler geliyor. Yeşil yeşil baloncuklar şeklinde kıyılarda. Bunlar istasyonlar mı
başkanım? Üzerine onu tıkladığınızda da
tıkladığımızda mesela isterseniz. Şu an Yalova'yı tıkladık biz sevgili dinleyiciler. Yalova'daki rüzgar hızını görebiliyoruz buradan. Hem metre saniye olarak hem bofor olarak görebiliyoruz. Bunları anlık ve periyodik süreler içerisinde
tabii,
görülüyor.
Bunlar başkanım. Her dakika güncelleniyor. Biz istenilen her istasyonun verisini vatandaşlarımız bizim web sayfamızdan takip edebilirler. Yani hem
çok ayrıntılı bilgiler var gerçekten.
Tabii. Grafikleri de bunların çizdirmek mümkün. Bunlarla ilgili ayrıca deniz yolu tahmin sistemimiz var. Deniz yolu tahmin sistemimizi de kullanabilirler. Karayolu tahmin sistemimiz var. Evet. Tahminler Dairesi Başkanımız onunla ilgili bilgilere aktaracaktır. Ama dediğim gibi özellikle gözlem sistemleri konusunda biz bunu bir
artık mütevazı olmamak lazım.
Vatandaşı olarak vatandaşlarımızın da aslında böyle bir kurumlar olduğunu bilmeleri açısından söylüyorum. Dünyanın gerçekten sayılı ülkelerinden birisiyiz. Özgür Bey bir önemli sistemimiz daha var. Onunla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Evet. Bu da yine bir uzaktan algılama sistemi. Meteoroloji radarları. Bildiğiniz gibi dünyadaki doğal afetlerin çok önemli bir kısmı meteorolojik olaylar sonucunda ortaya çıkıyor ki
binlerce insan hayatını kaybediyor.
%90'dan fazla meteorolojik doğal afetlerin %90'dan fazlası meteorolojik afetler. Meteorolojik afetleri diğer afetlerden ayıran en önemli özellik bana göre bunların önceden tahmin edilebiliyor olması. Yani bugün itibariyle mesela deprem jeolojik bir doğal afet. Yani bunun tahmini belki şu an için çok mümkün değil. Fakat meteorolojik karakterli doğal afetler önceden tahmin edilebilir afetler. Ne demek bu? Siz bu afetlerin tahminlerini yapabilirseniz o zaman bunlara tedbir almanız ve afet zararlarını, afet risklerini azaltmanız mümkün olabilir. İşte dünyada meteorolojik olaylarla ilgili afetlere karşı kısa süreli tahminlerin ve erken uyarıların yapılması için kullanılan en gelişmiş gözlem sistemi meteoroloji radarlarıdır. Meteoroloji radarları bize neyi sağlar? Meteoroloji radarları bize herhangi bir yağışlı hava kütlesinin hangi yöne ve hangi hızla hareket edeceğini, nerede, nasıl bir yağışa sebep olacağını, yağışı hem miktarını hem de yağışın cinsini bilmemizi sağlayan son derece
yani
önemli.
Yani yağışın cinsine kadar öğrenebiliyoruz. Evet, evet. Kar mı yağacak, dolu
tabii,
mu yağacak, yağmur mu?
Buna hidrometeor sınıflandırması diyoruz. Radarın, bizim kullandığımız radarlar C-band diye tabir ettiğimiz ve bizim orta enlem ülkeleri için uygun olan bir radar bandıdır. 300 kilometreye kadar mesafelerde bu bilgileri almak mümkün. Özellikle 150-200 kilometre mesafede çok etkin hız verilerini de almak mümkün. Yani biz Türkiye'de özellikle bu kısa süre tahminler ve erken uyarıların yapılmasını çok önemsiyoruz. Hı hı. Bu sebeple bugün itibariyle bizim 11 tane meteoroloji radarımız var.
Evet.
Ve radar ağını geliştirme projemize devam ediyor.
300 kilometre alanında aldığını düşünürsek neredeyse
evet.
Türkiye'nin tamamını kaplamışız.
Evet. Biz şimdi inşallah şu projemizi tamamladığımızda bir de mobil radarımız var. Toplam 18 radardan oluşan büyük bir radar ağına sahip olacağız. Ve böylece Türkiye'nin çok büyük bir kısmını radar ağına dahil etmiş olacağız. Peki bizim tabii ülkemizin doğu tarafları çok yüksek. Oralarda belli yerlerde radar kurma güçlüğü var. Yıldırım tespit ve takip sistemleri kurduk. Bunlar topografyadan bağımsız. Özellikle dikey faaliyetlere bağlı, atmosferin dikey faaliyetlerine bağlı durumlarda oradaki hava kütlelerinin tespit edilmesi, takip edilmesi açısından da konvektif faaliyetler diyoruz biliyorsunuz buna meteorolojide. Konvektif faaliyetlerin takip edilmesi açısından da yıldırım tespit ve takip sistemleri bize çok önemli katkılar sağlayacak. Onlar da bize hem bulut içi ki ona şimşek diyoruz biliyorsunuz hem de bulutla yer arasındaki ona da yıldırım diyoruz. Elektriksel aktivitenin olduğu alanları, bunların hareket yönlerini, hızlarını ve bunlarla da yağış ilişkisi var. Oradaki elektriksel aktivitenin büyüklüğüne göre oradaki yağış miktarıyla ilgili de bir bilgiler sağlamak mümkün. Dediğim gibi tüm bu gözlem sistemleri bütünleşik olarak düşünüyoruz. Bunlar birbirinin tamamlayıcısı ve doğrulayıcısı olarak kullanılacak. Böylece kurduğumuz 35 yıldırım tespit sistemi şu anda 11 olan ve sayısını 18'e çıkaracağımız radarlarla çok ciddi bir uzaktan algılama ağı da oluşturmuş oluyoruz.
Bu kurulan sistemle, bu radar sistemiyle noktasal tahmin yapabilecek miyiz? Mesela şöyle diyebilecek miyiz? Kadıköy'e şu saatte şu kadar yağış yağacak ama Beşiktaş'a şu saatte şu kadar.
Aslında şu anda biliyorsunuz o çalışma da yapılıyor. Bizim bölge tahmin ve uyarı merkezlerimiz kuruldu.
Evet.
Onlar bu yüksek çözünürlükte yerel tahminleri zaten hazırlıyorlar. İlçe bazında tahminler hazırlanıyor. Radarlar bu konuda önemli katkı sağlayan gözlem sistemleri olarak hizmete sunuldu. Dediğiniz şekilde hem daha yüksek çözünürlükte yerel ölçekte hem de miktar olarak yağış tahminlerinin yapılması bu şekilde.
Ortalama ne kadar süre önce peki öğrenebiliyoruz bu noktasal tahminlerde?
Şöyle söyleyeyim, radarlar kısa süreli tahmin dediğimiz yani 0 ile 6 saat arasındaki tahminler. Oradaki hava kütlesinin gelişimine, hızına tabii. göre değişebiliyor. Radarın kapsama alanına göre değişebiliyor. Bütün bunlara baktığımızda 0 ile 6 saatlik bir periyot arası kısa süreli tahmin olarak tanımlanıyor. Radarlarla bunları bu şekilde takip etmek ve tahminlerini yapmak mümkün olabiliyor.
Yani şunu duyabiliriz yarın bir gün televizyonda. Biz zaten buradan veriyoruz da yani televizyonlarda pek duyamıyoruz maalesef. Sevgili dinleyiciler şunu duyabileceksiniz. Diyecek ki televizyonda 3 saat sonra Kartal'da etkili sağanak yağışı şu kadar kilogram yağış bekleniyor. Aman dikkatli olun. Diyebilecekler
evet,
bu sayede.
Evet, evet.
Biz, gerçi Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyenler için bu yeni bir şey değil. Çünkü biz zaten bunu veriyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Uyarılarımızla, anlık bilgilerle sizlerle paylaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Başkanım, radarlardan da bahsettik. Bir de dediniz ki yüksek atmosfer tahminleri için.
Gözlemler yapıyoruz. Evet. Bizim tabii atmosfer dediğim gibi çok değişken ve dinamik bir yapı ve yerden itibaren 35 kilometreye kadar olan mesafede biz yüksek atmosfer gözlemleri de yapıyoruz. Hı hı. Yerden bir balona bağladığımız radyosonde adı verilen bir cihazda.
Evet, o da oldukça popüler. Meteorolojiye gelen evet. herkes balonu merak eder.
Evet. Günde iki kez 00 ve 12 UTC saatlerinde bugün itibariyle 8 istasyonumuzdan bu uçuşları yapıyoruz. Bu istasyonlarımızın sayısını da artıracağız. 2 istasyonu da ekleyip 10'a çıkartacağız. Onun da çalışmasını yaptık. Proje şu anda tamamlanmak üzere. Bu yerden 35 kilometre mesafeye kadar neyi ölçüyoruz? Belli seviyelerdeki rüzgar hızı ve yönü sıcaklık, nem ve basınç yükseklik
yani bilgilerini elde ediyoruz. Sadece salıp bitmiyor sevgili dinleyiciler. O balonun altında da sensörler bulunan bir kutu var. O kutudan veri transferi yapılıyor değil mi başkanım?
Tabii.
O radyonun kutu bir radar sayesinde mi takip ediliyor?
Bir radyonun cihazın içerisinde haberleşme üniteleri de var. Hem sensörler var hem haberleşme üniteleri var. Yerdeki yer alıcı sistemimiz var. Bize tahsisli özel frekans bandı var. O bantta biz bu verileri alıyoruz ve işleyip daha sonra diğer ülkelerde de paylaşıyoruz. Diğer ülkelerin verileri de bize geliyor. Böylece tahminleri üretmiş oluyoruz.
Başkanım, dinleyicilerimizden de sorular geliyor. Merak ediyorlar aslında. Merak edilen bir konu. Biz de onların meraklarını gidermek için buradayız zaten. Meteorolojinin bir uçağı var mı deniliyor? Yani meteorolojik ölçüm yapılmak için kullanılan bir uçağımız var mı?
Meteorolojinin kendisinin öyle bir uçağı yok. Fakat Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın bir bu konuda bir projesi var. Bildiğiniz gibi uçaklarda sıcaklık, nem, rüzgar bilgilerini üreten cihazlar var.
Evet.
Uçakların uçtuğu seviyelerdeki bu bilgileri yerdeki alıcı istasyonlara aktarılmasını sağlayan bir program yürütülüyor. Bu da çok aslında ciddi, önemli veriler sağlayan bir program. Yani kendimizin özel böyle bir uçağı yok, onu söyleyeyim ama uçaklardan bu bilgilerin alınması
çok
mümkün.
Çok gerekli mi peki? Yani her ülkede var da bizde mi yok?
Şöyle, bu belli seviyelerdeki yüksek atmosferde sürekli bir hava trafiği çok arttı. O bilgilerin alınması gerçekten ben şahsen bunu önemsiyorum. Zaten tüm dünyada bu önemin farkında. Biz de o programın bir parçası olmak üzere çalışmaları başlattık. Yani bizim kendi uçağımız yok, onu bir kez daha vurguluyorum. Öyle bir yanlış algı olmasın ama ticari şirketlerin uçaklarında bu bilgileri almak mümkün. Bununla ilgili de bir çalışma.
Nasıl bizim arabalarımızda yani bu basit bir örnek tabii. Bir derece var. Gittiğimiz yerdeki dereceyi görüyoruz. Doğru ya da yanlış tam bilemiyoruz tabii de. Uçaklarda da böyle bir sistem varmış sevgili dinleyiciler. Uçaklardaki veriler de paylaşılmak suretiyle daha etkin bir şey sağlanacak.
Özgür Bey, bir de uydudan da bahsetmek istiyorum.
Evet, uydular da var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye olarak Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı'nın kurucu üyesi. Biz 6'sı bu teşkilatın uydusu olmak üzere toplam 13 uydudan her 5 dakikada bir veri alıyoruz. Bu verilerde de bulutluluk, bitki örtüsü, kar örtüsü, sıcaklık gibi birçok bilgileri elde etmek mümkün.
Bitki örtüsünü de gösterebiliyor.
Tabii. Yani yerdeki tüm kar örtüsü, bitki örtüsü, tüm bilgiler elde edilebiliyor. Uyduları da tahminlerimizde önemli bir veri kaynağı olarak kullandığımızı belirtmek isterim.
Peki bu uydular Türkiye'ye mi ait?
Hayır, Türkiye bu uyduları işleten kuruluşun kurucu üyesi, ortağı. Biz de her yıl oraya belli bir ücret ödüyoruz ve bu Avrupa'daki ülkelerin ortak çalışması. Biz de onun bir parçasıyız.
Yani çok, çünkü uydu fırlatmak her ülkenin kolay yapabileceği bir şey değil. Gerçi biz Allah'a çok şükür her sene atıyoruz birkaç tane uydu ama çok masraflı bir şey olduğu için bu masrafın paylaşılması mantıklı.
Bir de dinleyicilerimize aktarmak istediğim bir önemli bilgi de bizim bir kalibrasyon merkezimiz var. TÜRKAK tarafından akredite edilmiş. Burada da tüm cihazlarımızı kalibre edebiliyoruz. Dışarıdan da meteoroloji ölçüm cihazı olan ve bunları kalibrasyon yaptırmak isteyenlerin cihazlarını kalibre etme imkanımız
buradan
var.
Buradan duyurulur sevgili dinleyiciler. Eğer evinizde ya da iş yerinizde kullandığınız meteorolojik cihazlarınız varsa doğru mu yanlış mı gösteriyor, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne başvurarak onları burada kalibre ettirebilirsiniz diyelim. Sayın Başkanım, süremiz sona eriyor. Maalesef aslında konuşsak daha konuşacağız ama size teşekkür edelim. Meteoroloji günümüzü de kutlayalım burada sizle birlikte. Başarılarınızın da devamını diyelim.
Çok teşekkür ediyorum ben bu fırsatı verdiğiniz için. Bizi dinleyen Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicilerine bir kez daha saygılarımızı sunuyorum. Dünya Meteoroloji Günü'nün hem Genel Müdürlüğümüze hem ülkemize hem de tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Tüm meteorolojistlerin Dünya Meteoroloji Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, Bir Konu Bir Konuk programının sonuna geldik. Az sonra saat başı hava durumu ve haber bülteniyle birlikteliğimize devam edeceğiz.
Bir Konu Bir Konuk.